Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 4. bölüm 12. ayetinden 19. ayetine kadar olan kesime bakacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Sevgili kardeşlerim diyor Petrus 4. bölüm 12. ayette, sınanasınız diye üzerinize gelen ve ateşten geçirircesine sizleri eriten çileleri hiç olmayacak bir şey gibi yadırgamayın. İtiraf etmeliyiz ki baskılar, sıkıntılar gelip de kapımıza dayandığı zaman hemen acayip bir durumun geliştiğini sanıyoruz. Bize öyle geliyor ki bizden başka hiç kimse bu gibi denenmelerden ve sıkıntılardan geçmemiştir. Kardeşim, şu anda senin ne gibi sorunlar içerisinde boğuşmakta olduğunu bilmiyorum. Senin derdin nedir, sorunun nedir bilmiyorum. Ama seni bu sorunlar içinde teselli etmek istiyorum. Başına gelenleri hiç olmayacak bir şeymiş gibi yadırgamayın. İnanın kardeşim, başkaları da aynı yoldan geçmişlerdir. Başka kişilerin çektikleri acılardan fazlasını Rab vermez sana. Hatta Tanrı'nın sözü diyor ki, Rab dayanabileceğimizden daha fazla denenmeye izin vermeyecektir. Pavlos, Rabbin hizmet görücüsü ve kulu olarak seçildiği zaman benim adıma ne gibi elemler çekmesi gerektiğini ona göstereceğim demişti. Pavlos dayanabileceği acı sınırına ulaşmıştı. İnan kardeşim, Rab seni dayanabileceğin sınırın ötesine götürmeyecek ya da orada zorlamayacaktır. Onun için şu anda başına gelmekte olan sıkıntılı durumun acayip olduğunu sanma. Evet, biliyorum, hepimiz bu yanlış sonuca varabiliriz. İmanlılar olarak bizim için her şeyin güllük gülistanlık olacağını sanıyoruz. İşler aksamaya başlayınca da acaba ne yaptım? Neden bunlar başıma geldi diye şaşırırız. Bir gün doktora gitsem ve muayeneden sonra doktor benim kanser hastalığına yakalandığımı söylese elbette bunu doğal olarak karşılayamam. Öyle bir yapıya sahip değiliz. Her şeyin düzgün gitmesini istiyoruz. Başkalarının kansere yakalanmaları bizi şaşırtmaz ama ben kansere hiç yakalanabilir miyim? Ne demişti Petrus? Üzerimize gelen bu sıkıntılar bizi sınamak içindir. Ateşten geçercesine sizleri eriten çile diye yazdı Petrus. Bu sözüyle hiç de abartmıyordu. Davut peygamber Rabbin denenmesinden söz ederken ateş simgesini kullandı. Ateşte gümüş arıtırcasına Rabbin onu arıttığından söz etti. Bu düşünce akımını tüm kutsal kitapta görebiliriz. Petrus bu ateşli denemeden söz ederken eminim ki kendi tecrübelerini de düşünmüştür. Daha sonra tarih yapraklarından öğreniyoruz ki Petrus Rab İsa Mesih'e olan imanından dolayı öldürülmüştür. Petrus her zaman İsa Mesih'i yetkin örneğimiz olarak göstermiştir. Çileleri hiç olmayacak bir şey gibi yadırgamamız gerektiğini vurguladıktan sonra yine Mesih'i örnek olarak gösterip şöyle diyor 13. ayette. Tam tersine Mesih'in çektiği işkencelere paydaş olduğunuz için sevinin. Öyle ki onun yüceliği açıklandığında kıvanç bulup sevinesiniz. Sıkıntılarımız içinde neden sevinmeliyiz? Çünkü kardeşim, elemler bizi Mesih'in ikinci gelişi için hazırlamaktadır. Mesih'in elemlerine ortak olma ayrıcalığı bizde büyük bir sevinç yaratmaktadır. Çünkü İsa Mesih'te olan mirasımızın bize verileceği günün yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Pavlos, Roma'daki imanlara yazarken onlara bu mirastan söz edip şöyle dedi. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak mirasçılarız da. Tanrı'nın mirasçıları, Mesih'in de miras ortaklarıyız. Madem Mesih'in çektiği sıkıntıları paylaşıyoruz, onunla birlikte yüceltilmemiz de gerekir. Şunu kafamıza iyice sokmalıyız ki, imanlı hayatımızı yeryüzünde sürdürebilmemiz için kestirme yollara başvuramayız. Yani kolay bir yol yoktur. Evet, imanlı hayatı bir açıdan eşi görülmemiş bir şölendir ama aynı zamanda bir piknik olduğu sanılmasın. İmanlılar olarak hem Mesih için elem çekmeliyiz hem de onunla birlikte acılara katlanmalıyız değerli dinleyicilerimiz. Aslında bizler bu acılara ortak olmaya çağrıldık. Belki şu anda Neden elem çektiğimizi tam anlamıyoruz ama bir gün onun huzurunda durduğumuz zaman bütün nedenler bize açıklanacaktır. Açıkça söylemeliyim ki Rabbin huzurunda haberci Pavlos ile oturmaya utanacağım. Çünkü Pavlos Rab için benden daha çok acı çekti. Hatta ben doğru dürüst acı filan bile çekmedim. Belki bazı yorumcular bugün Petrus'u birçok açıdan eleştirebilirler. Ama cennete vardığımızda ona saygıyla bakma zorunda kalacağımıza inanıyorum. Evet kardeşim, Tanrı sözü açıkça belirtir ki elemler ve acılar imanlı yaşamın koparılıp atlamaz bir parçasıdır. Mesih imanlılarının yaşamları ve evlilik hayatları üzerinde bir sürü kitap yazılmıştır. Bu kitapların çoğu imanlı hayatının ve evliliğin her zaman tıkırında gitmesi, güllük gülistanlık olması gerektiğini vurgulamaktı. Ama dostum, açıkça söylemem gerekirse ben bu palavralara hiç de inanmam. Acı, çile ve elem dünyadaki tüm insanların yoldaşı olduğu gibi imanlının da yoldaşı olacaktır. Hangi yere gidersen git, hangi kapıyı açarsan aç, orada bir sürü elem, sıkıntı, sorun görmemek mümkün değildir. Evet, her kapının gerisinde, her yürekte elem, acı, sıkıntı vardır. Hangi yüreğe dokunursan dokun, orada acının, sıkıntının yükselttiği bir feryat vardır. Dünyanın neresine gidersek gidelim, acıdan, elemden daha çok bir şey görülemez. Elemin danışkasını yaşamış olan Eyüp peygamber şöyle haykırdı: İnsan elem, sıkıntı, acı içerisinde doğmuştur. Eğer Tanrı çocuğu bugün sıkıntıların ortasında sevinebiliyorsa, Mesih'in yüceliği açıklandığında daha ne kadar sevinecek ve sevinçle coşacaklar. Rab ikinci kez geldiği zaman Tanrı'nın yüce oğlu olarak açıklanacaktır. Şimdi onun uğrunda elem çekenler o zaman onunla birlikte onurlandırılacaklardır. Petros mektubunda elemin sonsuzlukta yarattığı üstün değerleri sıralamaya devam edip şöyle diyor 14. ayette: Eğer Mesih adına bağlılık yüzünden aşağılanırsanız mutlusunuz. Çünkü yüceliğin ruhu, Tanrı'nın öz ruhu üzerinizde dinleniyor. Mesih uğruna elem çektiğimiz zaman Tanrı çocuğu olduğumuz belli olur. Tanrı çocuğu olduğumuzun en güçlü kanıtı sıkıntıya dayanabilme yeteneğimizdir. Hayatımız boyunca kucakta taşınma ihtiyacını hissedersek, hep rahatımızın sağlanmasını ararsak Rabbin çocuğu olarak yaşayamayız. Kutsal sözden biliyoruz ki kutsal ruh Tanrı'nın her gerçek çocuğunun içine yerleşir. Ama aynı ruh hayatlarını Mesih'e adamış ve tamamen onun tarafından kullanılan imanlılar üzerinde özel bir şekilde durur. Burada ayrım yapılması gereken bir fark vardır. Kutsal ruh her gerçek imanlı da yaşar. Ama ancak acı çeken imanlı üzerinde durur. Mesih uğruna elem çekerek yaşayan imanlılar Tanrı ruhunun huzur ve gücünü başkalarının bilmediği ölçülerde bilebilirler. Zalimlerin, imansızların ve acımasızların hakaret ettikleri o aynıysa, bugün de kendisi uğrunda elem gören imanlılar aracılığıyla yücelik bulmaktadır. Bir Mesih imanlısı olarak kutsal ruha sahip olmak üstün ayrıcalıktır. Bir Mesih imanlısı olarak Mesih uğruna acı çekmek en üstün ayrıcalıktır. Ama bir Mesih imanlısının kötü bir hareketinden dolayı acı çekmesi çok utanç vericidir. 15. ayet: Ama sakın sizlerden biri adam öldürmekten, hırsızlık etmekten, kötülük yapmaktan, başkalarının işine burnunu sokmaktan işkenceye düşmesin ya da acı çekmesin. Burada Petros adam öldürmekle başkalarının işine burnumuzu sokmayı aynı kategoriye koyuyor. Dedikodu, başkalarının işine burnumuzu sokmak adam öldürme kadar çirkin ve kötü bir şeydir. Pavlos da aynı ilkeleri belirtti. Böylece görüyoruz ki öğretilerde Pavlos, Petros ve Yakup bir uyum içerisindedirler. Her biri aynı tür yaşamı oluşturan aynı müjdeyi vaaz etmektedir. Petros diyor ki, bu gibi kötü davranışlar yüzünden acı çekmemeye dikkat edelim. Bir Mesih imanlısı kendi akılsızca hatalarıyla asla başını derde sokmamalı, bu hatalarından dolayı elem çekmemeye dikkat etmelidir. İmanlı hiçbir zaman cinayetle, hırsızlıkla, diğer herhangi bir adi suçla ya da başkalarının işine karışan biri olarak elem çekmemelidir. Böyle akılsızca çekilen elemlerde Tanrı'ya herhangi bir yücelik değil, tersine Mesih'in şehadetine sadece ve sadece utanç gelir. Öte yandan Mesih imanlısı olduğu için işkenceye düşen, bundan hiç utanç duymasın, tersine bu ada bağlılıkla Tanrı'yı yüceltsin. 1 Petrus 4 ayet 16. Bugün Mesih uğruna hapse giden imanlı için yüreğimde özel bir yer vardır. Bir kimse Mesih imanlısı olduğu için elem çekerse bu utanılacak bir durum değildir. Mesih'e iman edenlerimiz bu ad uğruna elem çekip Tanrı'yı bütün bu tecrübelerde yüceltmemiz mümkündür. Sadece ismen bir Mesih imanlısı olarak yücelik bulmaktan daha öteye giden bir şeydir. Burada önemli olan sadece bu ismi taşımak değil, ama bu isimle Tanrı'yı yüceltmektir. Yani eğer bir kimse bir Mesih imanlısı olarak tanınıyor ama bir Mesih imanlısı olarak yaşamıyorsa, böyle bir kişi Tanrı'ya yücelikten çok utanç getirecektir. Bu ismi taşımak, bu ismin getireceği sorumluluğu da taşımayı gerektirir. Bu sorumluluk sadece büyük ve görkemli bir sorumluluk değil, ama aynı zamanda çok ciddi bir sorumluluktur. 1 Petrus 4 ayet 17. Çünkü yargının başlama vakti geldi. İlk yargılanacak olanlar Tanrı halkıdır. Eğer yargı ilkin bizlerden başlayacaksa, Tanrı'nın sevindirici haberine boyun eğmeyenlerin sonu nice olur. Daha önceki yorumlarımda da belirtmiş olduğum gibi, Mesih imanlıları da herkes gibi Rabbin yargı kürsüsü önünde durup yaşamları konusunda hesap vereceklerdir. Evet, imanlının Mesih'te bulduğu kurtuluş emindir, garantidir. İmanlı kurtuluşunu yitirmiyor. Bu konuda yargı olmayacaktır, ama Pavlos'un Korintos'taki imanlara yazdığı gibi hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Öyle ki herkes bedendeyken yaptığı iyi ya da kötü işlerin karşılığını alsın. Pavlos burada biz derken Mesih imanlılarından söz etmektedir. Neden Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkacağız? Bedendeyken yaptığımız iyi ya da kötü işlerin karşılığını almak için. Bu ayette hiçbir kuşkuya yer yoktur. Hepimiz o yargı kürsüsü önüne çıkmalıyız. Eğer durum gerçekten böyleyse, Tanrı'nın müjdesine itaat etmeyenlerin sonu ne olacak? Eğer imanlılar doğruluk ve iyilik yaptıkları için şimdi elem çekiyorlarsa, imansızların bunca bağışlanmamış günah ve itaatsizliklerinden dolayı sonsuzluk boyunca çekecekleri elemler kim bilir nasıl olacaktır? 18. ayet. Hem doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa, Tanrı saymazın günahlı kişinin durumu ne olacak? Başka bir deyişle, biz imanlılar büyük bir zorlukla Mesih'in değeri biçilemeyen kanı pahasına kurtulduk. Doğru kişi ancak Mesih'in çarmı üzerindeki ölümü sayesinde ona iman etmekle kurtulabilir. Biz doğru kişileriz çünkü İsa kendi doğruluğunu kendisine iman edenlere verir. Ama unutmayalım ki bu konuma gelebilmemiz için Rab büyük bir iş yaptı. Petros, doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa sözünü Süleyman'ın özdeyişleri 11:31'den alıntı olarak bize aktarmıştır. Eğer doğru kişi güçlükle kurtulursa, tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak diye yazan aslında kutsal ruhtur. John Wesley adında bir Mesih imanlısı kendi yaşamına bakınca ateşte yanmakta olan bir odun parçası gibi oradan çekilip kurtarıldığını dile getirdi. Hepimiz için durum aynıdır. John Wesley Amerika'ya gittiği zaman yeniden doğuşu olmayan cehennemlik birisiydi. Evet, bir din adamıydı ama kendisi hala Mesih'teki kurtuluşa sahip değildi. Bu konuda şöyle yazdı: ben Kızılderililerin tövbe edip Mesih İsa'ya iman etmelerine yardımcı olmak için Amerika'ya geldim, ama acaba John'u kim kurtaracak? Bu adamın yaşam öyküsünü kaleme almış olan yazar bize Wesley'nin nasıl Rab'be iman ettiğini şöyle anlatır. Amerika'ya gittiği zaman John Wesley bir eyalette düzenlenmiş olduğu bir partide İngiltere'nin soylu ailelerinden çok zengin bir adamla tanışmış. Bu adamın karısı o kadar güzelmiş ki Wesley kısa zamanda ona aşık olmuş. Kadına kocasını terk edip kendisiyle birlikte Kızılderililer arasında sevindirici haberi yaymak için gelmesini teklif etmiş. Çok ilginç bir durumdu bu. Çünkü Wesley'nin kendisi sevindirici habere yürekten iman etmemişti. Yine de bir meslek icabı bunu duyurmaya hazırdı. Ama bu güzel kadın onun teklifini reddetti. "Böyle bir şey olamaz John," demiş. "Tanrı'nın senin için özel bir tasarısı vardır. Bunu öğrenip onun yolunda gitmelisin," diye John Wesley'i geri İngiltere'ye göndermiş. Bu kadın herhalde bir Mesih imanlısıydı. Wesley bu güzel kadından ayrılmayı zor bulmuş. Onu sevdiği için isteğini yerine getirmek istiyor ama yine de ondan ayrılamıyormuş. 3 kere Amerika'dan ayrılıp İngiltere'ye dönmeye karar vermiş. Her keresinde kararından vazgeçmiş. Sonunda Wesley Londra'ya geri dönmüş. Bir gece Londra'nın sokaklarında yürürken bir imanlı toplantısının sürmekte olduğu bir yere girmiş ve orada Galatyalılara mektubunda yapılan açıklamayı dinlemiş. Daha sonra Wesley bu tecrübesi hakkında şöyle yazdı: "O gece yüreğimde anlatılması zor bir sıcaklık ve sevgi hissettim. O gece tam anlamıyla İsa Mesih'e iman ettim. Anladım ki kurtuluşum için ancak ve ancak ona, yani İsa Mesih'e güvenebilirdim. Çünkü çarmıh üzerinde benim günahlarım için ölen Mesih'tir." İşte bunca çelişki ve savaştan sonra Wesley Mesih'e iman etti. Gerçek anlamda bir Mesih imanlısı oldu. Daha sonra onun yazdığı ilahiler birçok imanlıyı coşturacaktı. Wesley gibi niceleri bu çetin ve savaş yanığı yoldan Rab'be iman etmişlerdir. Petrus demişti ya, "Doğru kişi bile güçlükle kurtuluyorsa yanmakta olan ateşin içinden bir odun parçası gibi çekilip yanmaktan kurtarılıyorsa o zaman Tanrı saymasın günahlının durumu ne olacaktır?" O zaman size sormalıyım dostum. Eğer İsa Mesih'e iman etmemişsen ve benim gibi bir Mesih imanlısı ancak İsa'ya iman etmekle ateşten çekilip alınan odun parçası gibi güçlükle kurtuluyorsak siz kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Tek bir umut, tek bir kurtuluş yolu vardır. Rab ise "Yol benim," dedi. Petros şöyle devam eder: "Öyleyse Tanrı istemi uyarınca işkenceye düşenler, erdemli işi yaparak canlarını kendisine güvenilir Yaradan'ın ellerine bıraksınlar." 19. ayet. Gerçekten Rab uğruna elem çeken kişi, Rab'be bağlılığın ne demek olduğunu tam anlamıyla öğrenmiştir. Rab uğruna elem çekmeye çağrılmış olan Pavlos da bu sırrı öğrenmiş ve konuya şöyle açıklık getirmiştir: "Bu işkenceleri çekmekteyim ama utanç duymuyorum. Çünkü kime iman ettiğimi biliyorum. Benim ona güvenle verdiğimi o güne dek koruyabilecek güçte olduğuna güvenim var." Pavlos'un güvenle Rab'be verdiği şey neydi? Bazı yorumculara göre Pavlos bu sözüyle Rab'bin ona emanet etmiş olduğu sevindirici haberi, İncil'i dile getirmektedir. Evet, bu yoruma ben de katılıyorum. Ama bu kadarla kalamaz. Pavlos bu sözüyle daha derin bir anlamı, daha kesin bir bağı dile getirmekte. "Ben Mesih'e iman edince her şeyimi, ama her şeyimi ona teslim ettim. Bana kazanç olduğunu bildiğim şeyleri Mesih uğruna süprüntü saydım," demektedir. Filipililere yazdığı mektubuna bakarsak göreceğiz ki Pavlos Rab'be birçok şeyini emanet etti. Değerli saydığı Yahudiliğini getirip Rab'be verdi. Benyamin soyundan oluşu bir zamanlar ona kıvanç verirken bunu da hiçe sayıp Mesih'e teslim etti. Yaklaşık 8 belli şeyi saydıktan sonra şöyle dedi: "Kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zarar getirici saydım. Dahası var, Rabbim Mesih İsa'nın üstün bilgisi yararına her şeyi olduğu gibi zarar getirici saydım. Onun yararına her şeyi fırlatıp attım ve Mesih'i kazanmak için bunları pislik saydım." Başka bir deyişle değerli dinleyicilerimiz, Pavlos eski hayatını atıp her şeyin yenilenmesi için tümüyle Rab İsa Mesih'e güvendi. Pavlos için kolay olmadı bu. Bu kararından dolayı elem çekti, acı çekti. Petros, çekilen elemlerin Tanrı'nın isteğine göre olması gerektiğini ısrarla söylüyor. Kendilerini dindar göstermek isteyen sözde Hristiyanlar, Tanrı'nın yönlendirmesi olmadan durup dururken kendi başlarına elemleri davet edebilirler. Din uğrunda şehit olma kompleksine kapılanlar, Tanrı'yı utandırıcı bir şekilde denerler. Oysa Mesih imanlılarının elem çektikleri gerçek yol, imanlıyı sonuçta sonsuz yüceliğe götürecektir. Bu açıdan ne pahasına olursa olsun, evet ne pahasına olursa olsun, iyi ve doğru olanı yapmaya devam etmeliyiz. Durum ne olursa olsun değerli dostum, iyiyi, doğruyu yapmalıyız ve bunda çaba göstermeliyiz. Hiçbir şekilde hayatımızda yalana dolana üçkağıtçılığa yer vermemeliyiz. Kurallara, yasalara uymalıyız. Yani doğru ve iyi olanı yapmalıyız. Sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümeliyiz. Elem, sıkıntı ve ölüm tehlikesi bile geldiğinde canlarımızı güvenilir ve sadık olan Yaradan'ın, Rabbimizin, Tanrımızın ellerine bırakmalıyız. Sen bunu gerçekten yaptın mı değerli dostum? Yoksa kendinden başka hiç kimseye güvenemez durumda mısın? Gel sen de bugün hayatını Rabbin ellerine teslim et.